Teknoloji Takımı Vakfı'nın sunduğu T3 Podcast'a hoş geldiniz. Farklı konuklarımızla teknoloji, bilim ve girişimcilik üzerine sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Türk Telekom International'ın İş Geliştirme ve Planlama Direktörü Alper Güzel. Bugün kendisiyle günümüzün en değerli madeni olan veri ve telekomünikasyon üzerine konuşacağız. Alper Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler de iyisiniz diye umut ediyorum.
Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sohbetimize telekomünikasyona genel çerçevede bakarak başlamak istiyorum ben. Telekomünikasyon alanındaki teknoloji trendleri nelerdir?
Teknoloji trendleri arasında telekomünikasyon alanında öncelikle veri kapasitesindeki artıştan bahsetmemiz lazım. Datada internet trafiğinde çok ciddi bir artış varken konvansiyonel ses trafiğinde mobil telefonlar arasında ya da sabit telefon hatlarındaki ses trafiğinde ciddi bir düşme takip etmekteyiz. Tüm iletişimin data üzerine kaydığını görüyoruz. Online alışveriş sitelerinin kurmaya başladığı hakimiyet, değişen paradigmalar, 5G teknolojisi bunlar gerçekten trend olarak dikkatimizi çeken unsurlar. Bundan 10 sene önce 10 gigabitlik bir bağlantı hızı için iki nokta arasında ultra hızlı, süper yani olağanüstü hızlı kabul edilirken artık 100 gigabitlik bağlantıların şirketler arasında, telekomünikasyon firmaları arasında, data center'lar arasında 100 gigabitlik bağlantıları artık normal olarak karşılamaya başladı. Dolayısıyla bu yönde giden bir trend, datanın oldukça önem kazandığı, kapasitelerin yükseldiği, ses trafiğinin düştüğü ama iletişimin de hayata dayalı bütün yaşamların da teknolojik anlamda veriye, telekomünikasyona kaydığını teşhis ediyoruz.
Söylediğiniz gibi iletişim için telekomünikasyon alanındaki ürünleri artık herkes kullanıyor. Günümüzde kullanmayan kalmadı neredeyse. Bunun sonucunda ortaya çok büyük veriler çıkıyor. Geçmişten bugüne bakacak olursak uluslararası telekomünikasyon ve data bağlantıları alanında ülkemiz nasıl bir yolculuk yaşadı?
Çok güzel bir soru bu. Ülkemizde telekomünikasyon sektörü bundan 10 sene önce yalnızca kendi sınırları içerisinde kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulu bir düzen içinde çalışıyordu. Ancak geldiğimiz noktada Türkiye'deki telekomünikasyon şirketlerinin Avrupa'da, Orta Doğu'da, Rusya'da ofisler açtığı bu ülkelerde kendine ait fiber optik kablolar ve şebekeler üzerinde on-net olduğu ve yurt dışında da ticari faaliyetler içinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ülkemizin bu yöndeki yolculuğunu oldukça ümit var görüyoruz. Size isterseniz birkaç da rakam vereyim bu konuda.
Çok iyi olur.
Bugün Türkiye özellikle Türk Telekom şebekesi üstünde 22 farklı ülkede tamamen kendi ülkemize ait olan, kendi öz varlığımız olan 45 bin kilometrelik bir fiber optik şebekeyi sevk idare ediyoruz. Türkiye'nin bütün telekomünikasyon ihtiyaçlarını Türkiye içerisinde bu şebekeler üstünden sağlıyoruz ve bununla da kalmıyoruz. Etrafımızdaki ülkelerle de gene bu şebeke üzerinden kendi sevk idare ettiğimiz ticari kazançlar elde ediyoruz. Dolayısıyla bu yönde oldukça gelişmiş, kendine yeten, kendine yettiği gibi de etrafındaki ülkelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarını ihracat diyebiliriz bunun adına bir noktada, veri ihracatı sağlayan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani Akdeniz'de, Karadeniz'de yer alan denizaltı kablo sistemlerimizle beraber bunun ötesinde uzak doğudan Avrupa'ya kadar çok uzun bir güzergahta kendi şebekemiz üzerinden data iletişimi sağlayabilen bir Türkiye artık karşımızda. Şunu söyleyebilirim, telekomünikasyon alanında dışa bağımlılığı az, kendine yeten, kendine yettiği gibi de etrafındaki ülkelerin tedarikçisi olan bir Türkiye. Bir yolculuk sordunuz neler yaşandı diye. Bu yolculuğun neticesinde geldiğimiz noktanın bu olduğunu söyleyebilirim. Ama alacak da devam edecek de daha çok uzun bir yolumuz var. Bunu da idrakinde olmamız lazım.
Türkiye az önce söylediğiniz gibi birçok konuda merkez konumunda dünyada. Ulaşım, havacılık, lojistik anlamında da merkez konumda. Çok büyük önemler taşıyor. Peki ülkemiz telekomünikasyon alanında nasıl bir merkez olabilir?
Uluslararası altyapımız ve erişim ağımız internet yolcuna da küresel çerçeveden bakmamızı esasında mümkün kılıyor bizi. Türkiye için kullandığımız bir kıtalar arası köprü olma şeklinde bir benzetmemiz, bir analojimiz var. Bu zaten memleketimizin bu topraklarda var olduğundan beri yaşadığı bir unsur ve aynı konu telekomünikasyon, iletişim alanında da son derece geçerli. İnternet alanında biz aslında Türkiye'yi gerçek anlamda bir köprü, bir veri kavşağı diye tanımlamaya çalışıyoruz. Ve çalışmalarımız da bu yönde devam ettiriyoruz. Sadece Türk Telekom özelinde bahsetmiyorum. Türkiye'deki diğer telekomünikasyon firmaları için de aynı şeyi söyleyebilmek mümkün. Bahse konu veriler, internet kullanımının hem ülkemizde hem de küresel olarak artış hızına işaret ediyor. Ülkemizde küresel internet trafiğini taşıyan bir köprü olarak düşünürsek ve bu köprünün yükü de günden güne artıyor. Bu da tabii ilave yatırımlar, ilave kapasite artışları ve bununla beraber ilave olarak memleketimizin cazibesinin arttığı anlamına geliyor. Bu önemli. Peki neden? Çünkü ne kadar çok veri ülkemiz üzerinde toplanırsa ülkemizin uluslararası yatırımlar alması, daha büyük veri merkezlerinin burada kurulması, kendi vatandaşımızın ihtiyacı olan veriye daha hızlı, verimli, burası çok önemli, her şeyden önce daha güvenli bir şekilde ulaşması konusundan bahsediyoruz. Neden önemli olduğu sorusunun cevabı olarak bunları ilk başta ele alabiliriz. Burada konuyu hem ticari hem kalite ve verimlilik alanında değil hem de güvenlik manasında ele almak lazım. Ticari noktada verinin ülkemizde toplanması büyük telekom operatörleri için sadece bir maliyeti minimize etmek olarak düşünülmemeli. Aynı zamanda cazibe noktası haline gelmiş bir hub olmakla beraber, bir merkez noktası olmakla beraber daha çok trafik toplayan, daha çok yatırım alan, ülkelerin, şirketlerin ulaşmak için daha çok harcama yaptığı bir ülkeden bahsediyoruz. Maksadımız da zaten tam olarak bu noktaya gelmek. Bölgesel işbirliklerin önemi ve dünyaya açık olmamız da tabii bunun tartışılmaz bir gerekliliği.
Geçtiğimiz dönemlerde hani dünyadaki bazı büyük kuruluşların ülkemizde temsilcilik açması istenmişti. Bunların arasında Facebook, Google gibi, Microsoft gibi çok büyük firmalar da vardı, içerik sağlayıcılar vardı. Az önce bahsettiğiniz konu bununla alakalı mı? Yani bu şirketlerin ülkemize gelmesi neden bu kadar önemli?
Kesinlikle çok doğru bir noktadan ele aldınız, yakaladınız mevzuyu. Son yıllarda internet ekosisteminin geçirdiği bir köklü değişime şahitiz. Google gibi, Amazon gibi, Facebook gibi büyük veriyi elinde tutan büyük oyunculardan bahsediyorum. Ki bu büyük oyuncular artık ülkemiz coğrafyasında da bizim yeni oyuncularımız olmaya başladı. Önceden bu oyunculara ulaşmak için biz kendimiz Avrupa'ya gidip ulaşmamız gerekiyordu ama artık onları buraya getirmiş vaziyetteyiz. Eskiden internet deyince akla bizim gibi altyapısı olan ve kapasite taşıyan telekom operatörleri geliyordu sadece. Şimdi çok oyunculu ve daha küresel bir ekosistemle karşı karşıyayız. Bu ilk bakışta bir risk gibi görünse de telekomünikasyon firmaları açısından aslında Türkiye için çok ciddi bir fırsat. Over the top diye tanımlıyoruz bunlara ve OTT diye kısaltılmış bir isim kullanıyoruz. Bu OTT'ler ki Facebook, Google, Microsoft, TikTok, Twitter, Netflix gibi elinde büyük manada içerik taşıyan ve insanların ciddi rağbet gösterdi bu OTT olarak tabir ettiğimiz firmaların Türkiye'ye gelmesi, burada bizim data center'larımızda uluslararası bağlantıları gene bizlerin üzerinden gerçekleştirerek ülkemizde kendi ekipmanları ve bu ekipmanlar üstünden yaptıkları yatırımlarla konuşlanması çok çok önemli. Sektörümüzün de kendine koyması gereken en öncelikli hedeflerinden biri Türkiye'yi bu manada daha bölgesel bir veri üssü ve daha büyük bir veri çekim merkezi haline getirmek. Dijital hub olmak dediğimiz nokta da aslında tam olarak buraya işaret ediyor. Şunu söyleyebilirim, bunu övünerek söylüyoruz aslında. Son 5 yıl içerisinde evvelden hep yurt dışında olan ve bizim kendimizin kendi yatırımlarımızda, kendi backbone'umuzda, kendi fiber optik kablolarımızı, kendi paramızı harcayarak ulaşmış olduğumuz bu saydığımız Microsoft gibi, Amazon gibi, Facebook gibi, Netflix, Google gibi dünyanın en önemli bulut ve içerik sağlayıcıları ile önemli işbirlikleri başladı. Benzeri uluslararası içerik sahibi şirketlerin ülkemizin kendi fiber altyapısı ile hususen İstanbul'a ulaşmalarına ve sunucularını da Türkiye'de barındırmalarına imkan sağladık ki bu çok önemli. Başta söylediğim gibi internet dünyası çok hızlı değişiyor. Bu değişime ayak uydurmamız elzem, hayati bir unsur. Hedefimiz de Türkiye'nin Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir iletişim köprüsü pozisyonu kuvvetlendirmek ve bahse konu şirketlerin de bu manada ülkemize geliyor olması gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Peki ülkemiz telekomünikasyon alanındaki bu yoğun olayların altından kalkabilecek kadar yeterli bir donanıma sahip mi?
Burada ciddi bir gerçeklik var. Gelişmeye açığız ancak oldukça da iyi bir vaziyette olduğumuzu söyleyebilirim. Hususen internet ekosistemi önemli rolleri olan içerik sağlayıcıların katılmasıyla muazzam bir değişim geçirdi. Ülkemizdeki operatörlerin altyapıları aracılığıyla kapasite sağlamak hala işimizin çok değerli bir parçası. Yani bizi bir noktada veri taşıyan kamyon şoförü gibi de düşünebilirsiniz sırtında. Ancak bu gelecekte de tabii böyle olmaya devam edecek. Ama bununla beraber biz burada değil bunun bir ötesine geçmemiz lazım. mevcut internet ortamının ihtiyaçlarını da karşılayabilecek yeni hizmetlere, altyapılara değer katmamız lazım. Dediğimiz gibi eğer bir dijital bir hub olmak istiyorsak ülkemizin hususen bütün operatörlerin internet trafiklerini aynı havacılık sektöründe olduğu gibi çok yönlü olarak yönetebilmesi lazım. Ülkemizdeki operatörlerin bu alanda kaslarının ve hususen söylüyorum Türk Telekom'un çok kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. İçerik sağlayıcılarla Avrupa'nın en büyük internet değişim noktalarında, veri merkezlerinde ve Türkiye'deki veri merkezlerinde kendilerine mümkün olduğunca yakın şekilde benzersiz internet kalitesi hizmetleri sunabilen bir altyapımız var. Bu konuda kendimize çok güveniyoruz. Günden güne de iyileştiriyoruz kendimizi. Ülke olarak bahsediyorum. Burada olayı sadece Türk Telekom ekseninde düşünmemek lazım. Tabii bunun lokomotifini de Türk Telekom olduğunu da unutmamak lazım. Yukarıda dediğim gibi Facebook gibi, Microsoft gibi, TikTok, Amazon gibi çok büyük içerik sağlayıcıları Türkiye'de faaliyetlerine başladılar bile. Türkiye'de vergi ödemeye başladılar. Türkiye'de reklam almaya başladılar. Ve verilerini artık içeride çevirmeye başladılar. Artık Türkiye bu içerik sağlayıcılarıyla kendi imkanıyla ulaşmak yerine bu firmalar Türkiye'ye kendileri ulaşmaya çalışıyor ve bunun için para ödüyorlar. Şöyle söyleyeyim, çok basit bir örnek. Evvelden birisi Facebook gibi web sitesine bir video yüklediği zaman yüklediği videonun oluşan data paketleri buradan Frankfurt'a gidip Frankfurt'tan tekrar buraya geliyordu. Yanındaki arkadaşı onun yüklediği videoyu izlemek için düğmeye bastığın tekrar data paketleri Frankfurt'a gidip o videoyu alıp buraya getiriyordu. Ve sürekli çok büyük bir internet trafiği yurt dışında maliyet olarak bizlere yansımaktaydı. Hub olmak o yüzden önemli. Artık onlar buradalar. Ve dolayısıyla siz buradan bir video yüklediğiniz zaman yanınızdaki arkadaşınız o videoya bakmaya çalıştığında data memleketin içerisinde hatta aynı data center'ın iki katı arasında dolanıp bize geliyor ve daha sonra baz istasyonlarından buraya doğru geliyor. Bu da ciddi bir aslında maliyet tasarrufundan ve ciddi bir etrafımızdaki ülkelerin buraya olan rağbetin artmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla biz bu gerçekle yüzleşmek için yeterince donanımlı mıyızdı soru. Yani bu noktada kendimize güvenimizin tam olması gerektiğini düşünüyorum.
Bu yılın sonuna kadar tüm cadde ve sokaklarda fiber internet olacak diye bir söylem duymuştum galiba internette. Doğru mu böyle bir düşünce var mı yani en azından?
Tüm cadde ve sokaklar diyorsak eğer çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ancak COVID-19'la beraber özellikle ciddi bir talep artışı var. Özellikle öğrencilerin evlerin artık insanlar evlerinden bağlanıyorlar ve dolayısıyla evlerinde kullandıkları internet yetmiyor. Telekomünikasyon şirketlerinde, operatörlerin de hususen 2022 yılı içerisinde en azından biz kendi tarafımızda gördüğümüzü söyleyebilirim. Yatırım harcamalarının en büyük kalemleri aslında yerel şebekedeki evlere, hanelere, iş yerlerine ulaşan fiber optik şebekenin genişlemesinde. Ancak yılın sonuna kadar her yere fiber çekilecek sözü en azından
biraz abartı kaçmış galiba.
Abartı diyemesek de ciddi bir taahhüt olur. Dolayısıyla ne konuşursak da dikkatli konuşuyor olmamız lazım orada.
Evet. Teknolojinin bu kadar hızla ilerlediği, geliştiği bir dönemde iletişim teknolojileri alanında bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeni iş başlıkları açılacak mı bu alanda?
Muhakkak. Özellikle nesnelerin interneti hayatımızın bir gerçeği olacak. Machine to machine, end to end bağlantılar, makine ve makine arası bağlantılar hayatımızın gerçeği olmaya başladı ve devam edecek. Yani evinizde kullanmış olduğunuz beyaz eşyaların belki hepsi hem birbirleriyle hem de sizin belki mobil cihazınızla ve dahi sizle konuşuyor olacaklar. Neler diyecekler? Size hizmet vermek isteyecekler. Tabii ki bunların hepsi de hep daha çok veri, daha çok tüketim, daha çok kullanımdan bahsediyoruz. Bu noktada da 5G teknolojilerinin ülkemizi saracak olması elzem bir şart. Çünkü biz hep 3G'yi yaşadık. İlk başlarda belki siz çok içinde hatırlamazsınız belki o zaman. Edge teknolojisiyle başladı. Daha sonra 3G'ye geçtik. Sonra LTE dediğimiz teknoloji. Ve o 3G'den LTE'ye geçtiğimiz zaman özellikle değişen ve gelişen mobil cihazlarla beraber ciddi bir kalite artışı hissetmişken 5G'ye geçtiğimizde şu an 4G diye kullandığımız, LTE diye kullandığımız kapasitede her ne görüyorsak direkt çarpı 10 hızı göreceğiz. Belki ilk başta sorulabilir, ben mobil cihazımda, kendi cep telefonumda çarpı 10 hızda bir internete gerçekten ihtiyacım var mı? Ben çok popüler bir video sitesinde zaten 1080p videoyu rahatlıkla seyrediyorum. Başta sorulacak belki sorular insanın aklına bu olarak gelebilir ama şunu da unutmamak lazım, evinizdeki cihazların her birinin internete bağlı olduğunu ve sizin hayatınızın daha konforlu olarak devam etmesi için bu internet bağlantısı kullandığını düşünün. Daha öteye geçiyorum. Trafikteki bütün araçların otonom sistemlerle kendi kendine gidiyor olduğu bir ortamda blockchain teknolojisiyle bütün araçların da aynı zamanda birbirleriyle konum alma verme noktasında irtibatlı olduğunu düşünün. Eğer böyle büyük, geniş, devasa bir veri evrenini düşünecek olursak 5G'nin dahi yetersiz olacağı bir atmosferden bahsediyor olacağız. Dolayısıyla gelecekte bizi böyle bir dünya bekliyor. Tabii ki daha düşük coğrafya alanlarını kapsayacak. Bu özellikle 5G dediğimiz teknoloji. Daha yoğun baz istasyonları karşımıza çıkacak. Belki sağlık açısından birçok insanın aklına soru işareti olabilir. Ancak en azından telekomünikasyon sektörünün bir çalışan olarak bilinen hiçbir side effect'inin olmadığını söyleyebilirim ben. Tabii bütün bunlar dediğim gibi daha çok veri kullanımına yönelik gelişen teknolojiler. Gelecek veride belki asıl konuşmamız gereken konu bu. Kim, hangi veriye ne kadar hakim, ne kadar içerik üretebiliyor ve bunu ne kadar yönetebiliyor ve bu içerik üzerinden ne kadar oranda ticari başarı elde edebiliyor? Oyun alanında, içerik üretme alanında, nesnelerin interneti üzerinden inovatif fikirler üretme anlamında, bulut teknolojiler anlamında, desentralize olmuş, merkezilikten uzaklaşmış veri depolama alanları noktasında bu veriyi daha ekonomik bir şekilde saklama, işleme ve ticarileştirme. Gelecek aslında bunun üstüne kurulu. Buradan da belki de bizim Milli Teknoloji Hamlesi'ne gönül vermiş genç kardeşlerimizin, Milli Teknoloji Hamlesi'ne ben destek olmak istiyorum diyen genç kardeşlerimizin önüne belki bir ufuk açabiliriz. Dediğimiz gibi gelecek veride, büyük veride, büyük veriyi üretiyor olmakta, bunu sahip olup yönetebiliyor olmakta. Haliyle bu noktada dışa bağımlılığının azalması, veri üretme, veriye ulaşma işini, veri üretme ve veriye hakim olma işini belki yayının başından beri birçok Amerikalı şirketten, Çinli şirketten, Rus şirketten bahsettim. Artık onlara değil, o şirketlerin adı yerine Türk şirketlerinin adını anmaya başladığımız bir ortama geçmemiz lazım. Çünkü söylüyorum ya, ticarileşme noktasında onların buraya gelmesi bizim için büyük bir önem arz ediyor diye konuştum. Ama daha hiç bizim bir Türk büyük veriye içeriğe sahip olan şirketimiz de dışarı gittiği zaman, dışarıdaki bir veri merkezine geçtiği zaman orada büyük bir cazibe alanı oluşturdan bahsetmedik. Çünkü ihtiyacımız burada. Bizim bu noktada gelişmiş, over the top diyeceğimiz, OTT diyeceğimiz yeni Türk şirketlerini görmeye ihtiyacımız var. Bu alanda gelişmiş, bütün paradigmaları kırmış Türk şirketleri başka sektörlerde var. Savunma sanayinde olsun, başka sektörlerde olsun. Bunu telekomünikasyon alanında da görmemiz lazım. Dolayısıyla bu Milli Teknoloji Hamlesi'ne gönül veren gençlerimize gideceğim istikamet neresi olmalı diye sorarlarsa eğer, en azından telekom sektöründe çok uzun yıllardır çalışan biri olarak burayı işaret edebilirim.
Aslında verinin önemini çok güzel açıkladınız. Yani gözle gördüğümüz şeyleri anlamamız daha kolay oluyor. Veri deyince hafızamızda, kafamızda somut bir şey canlanmıyor ama veri günümüzün en değerli başlığı, bir maden gerçekten. Yakın zamanda yaşadığımız bir olay, WhatsApp kullanıcılara gizlilik sözleşmesi şartı koyarak çok büyük tepkiler çekmişti. Bu sözleşmenin içeriğinde verilerin işlenmesine ait maddeler de vardı. Ve ülkemizde verinin ne olduğunu bilse de bilmese de herkes tarafından dikkat çekti bu olay. Hatta ben WhatsApp konuşmalarımızın Facebook'ta yayınlanacak falan diyenleri bile duydum. Burada bahsedilen veri ne tür bir veriden bahsediyoruz? Bize buradaki veriyi biraz açıklar mısınız?
WhatsApp'taki bütün konuşmalar ele alındığında buradan çok derin analizler çıkartabilecek teknolojiler olabilir. Ve bütün konuşmalar aslında bir kendi içlerindeki serverlardan geliyor, geçiyor. WhatsApp burada açık bir şekilde ben senin verini benim kendi grup şirketlerim içinde kullanacağım ve bundan dolayı da senden izin almış kabul ediyorum kendimi dedi. Buna da açıkçası ben çok sevinerek şaşırdım. Ciddi bir infial oldu toplumda. Belki de dijital alanda daha önce hiç görülmemiş bir göç yaşandı ve hususen Bip ve Telegram'a ciddi bir akın oldu. Kavimler göçü gibi. Hatta böyle benzetmeler de yapılmıştı. İnsanlar verisine şunun farkındalığının olduğunu gördük burada. İnsanlar verinin kıymetini biliyor. Neden benim konuşmalarım, neden benim görüşmelerim, neden benim kontak listemdeki insanlarla aramda gelip geçen konuşmalar aynı grubun bir başka grup şirketinde ticari olarak bir fayda sağlasın ki noktasına geldi. Ve WhatsApp'ın da burada geri adım attığını görüyoruz. Çünkü onlar da demek ki hiçbir şeyin bedava olmadığını görüyoruz. Yani şunu unutmamak lazım. Bu bir artık klişeleşmiş bir laf ama hayatında bir gerçeği, bir şeyi çok kullanıyorsanız ve ondan çok memnunsanız, hayatınızı çok kolaylaştırdığınızı düşünüyorsanız, bu WhatsApp gibi bir veri platformundan bahsediyorum, iletişim platformundan bahsediyorum. Bu durumda birinin müşteri olması lazım, birinin de ürün olması lazım ki bütün insanlar devam etsin. Yani İnsanlığa fayda olsun diye yapmıyor hiç kimse bunu. Ürün sizsiniz bu durumda. alınıp verilen ürün sizsiniz. Bir başka örnek söyleyeyim. İşimiz gereği yoğun irtibatlı olduğumuz için kendi içlerindeki ifade şu. Mesela Instagram için kullanıyor musunuz Instagram?
Evet. Çok aktif değilim ama.
Günde aşağı yukarı kaç dakika geçiyordur sizce? Yarım saat. Instagram için sizin adınız Büşra değil. Instagram profili neyse işte Büşra alt çizgi falan. Siz Instagram için o değilsiniz. Siz Instagram için dakikasınız. Yarım saat dediniz değil mi?
Evet.
Siz Instagram için 30 dakikasınız. Benim de vardır bir saat mesela. Bir saat olmuyor da hani abarttım. Ben de Instagram için işte Alper Güzel değilim. Ben Instagram için 60 dakikayım. Türkiye Instagram için bilmem kaç milyar dakika. Dakika olarak bakıyor bize. Çünkü biz ürünüz. Nedir biliyor musunuz? Bu 30 dakika. Siz 30 dakikasınız. Ben 60 dakikayım diye bir örnek verdik ya. Instagram karşısına çıktığı insanlara benim elimde bu kadar dakika var diyor. O kullandığınız dakikayı ticarileştiriyor. Ve o dakikanın içeriğinde de 60 dakikam var, 30 dakikam var, 45 dakikam var, milyarlarca dakikam var. Ve bu dakika daha ziyade bu resimlere bakmaktan hoşlanıyor. Daha ziyade şu resimleri gördüğünde like ediyor. Şu storyleri gördüğünde, şu içerikli storyleri gördüğünde hemen geçiyor. Demek ki bu kişiye biz A ürünün değil B ürününü karşısına reklam olarak çıkarmalıyız diyebiliyor. Ve bu derin veri analizinden bahsediyoruz burada aslında. Kime hangi reklamı göstereceğini, siz ne kadar güzel bir servis aslında öyle değil mi?
Evet.
Instagram'ı açıyorsunuz, arkadaşlarınızın paylaştığı resimleri görüyorsunuz ve eğleniyorsunuz. Altına yorumlar yazıyorsunuz, hoşça zaman geçiriyorsunuz. Ama aslında birilerinin eline muazzam bir kime hangi reklamı, özelleştirilmiş hangi reklamı göstereceğinin bilgisini veriyorsunuz. Dediğim gibi veri bu işte. Bu veriyi de insanlar sahip çıkmalı ve biz bu veriyi alıp birilerinin eline veriyoruz haliyle. Çünkü eğlenceli, seviyoruz orada vakit geçirmeyi, hoşumuza gidiyor. İşte bundan bahsediyorum. Mesela deepfake videolar var şu anda. Çok komik. Ben de kendim de yapıyorum. Böyle ilginç ilginç şarkıları kendi yüzümün sadece bir fotoğrafından hiç hayatta içine giremeyeceğim pozlarda şarkıyı seyrediyoruz. Sonra arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Bak ne kadar komik değil mi diye eğleniyoruz. Aslında fotoğrafımızı veriyoruz. Kimlerle paylaştığımızı gösteriyoruz ve orada bambaşka bir gerçekte olmayan deep fake gerçeklik gibi gözüken sanal bir ortama kapı açıyoruz. Bunların hepsi veri ve üstüne analiz edildikçe, üstünde çalışıldıkça bu veriler hayra da kullanılabilir, şerre de kullanılabilir. İşte bir evvelki soruda bahsettiğim kendi verimizi kendimiz üretip kendimiz yönetmeliyiz dediğim konu da bu. Bir başkasının değil, en azından kendi kendimizin oyuncağı olmalıyız.
Az önce hem faydalı hem de zararlı bir şekilde verileri kullanabileceğimizi söylediniz. Onlar orada duruyor ve bize karşı kullanılabilecek halde durabiliyor. Uygulamalara indirirken aslında bizim verdiğimiz yetkinlikler var o uygulamalara. Bu sayede verilere erişimimizi açmış oluyoruz biz. Yani benim rehberime erişebilirsin, kamerama erişebilirsin.
Evet.
Aslında bazen çok alakasız bir uygulama kameramıza erişmek istiyor. Bunlar bizler için birer tuzak olduğunu düşünüyorum. Herkesin merak ettiği bir konu var. Telekomünikasyon sektöründe toplanan verilerimiz nasıl fayda veya zarar şeklinde karşımıza çıkabilir?
Bir bıçak gibi düşünebiliriz aslında. Bir bıçakla gerçekten geri dönülmeyecek zararlar da verebiliriz. Tarifsiz, mümkün olmayan. Ama dünyanın en güzel yemeklerini de pişirmek için kullanabiliriz. Dolayısıyla fayda ve zarar noktasında veriyi nerede topladığın, kimlerin eline verdiğin ve hangi sorumluluklarla eline verdiğin ve o veriden de ne beklediğin çok önemli. Elbette ki ciddi faydalar olabilir. Ya bir de veriye şöyle bakalım. Hep böyle bariz konulardan bahsettik. Yok Instagram'da veri yüklüyorsun, fotoğraf yüklüyorsun, like ediyorsun, etmiyorsun, yorum yazıyorsun ve bunun üstüne kendin hakkında bir fikir oluşturuyorsun birilerine. Bir de şöyle bir veriden bahsedelim mesela incelenecek. Deneme sınavlarına giriyor çocuklar. Testler çözüyorlar ki online testler, online denemeler özellikle bu COVID döneminde aldı
evet,
başını
evet.
Yürüdü gitti. Aynı mantık, tamamen aynı mantık. Tamamen gene derin analizden bahsediyorum veri üzerine. Milyonlarca çocuk A ünitesiyle alakalı soruyu ısrarla yanlış yapıyor. Milyonlarca çocuk belli ünitelerdeki matematik testinden bahsediyorlar. Belli konulardaki soruyu çok rahat yapıyor. Daha az sayıda bir çocuk belli sorularda çok zorlanıyor. Uzun zaman harcıyor soruları çözmek için ama sonunda doğru yapıyor ya da boş bırakıyor vesaire. Ve bir eğitmen gözüyle bakın, elinizde böyle bir veri olduğuna bakın. Bir deneme sınavı var. Biz eskiden girerdik deneme sınavında, Türkiye geneli olurdu. Ha şununca olmuşum, bununca olmuşum falan derdik. Ama hangi çocuk hangi konuyu ne kadar öğrenmiş, ne kadar öğrenmemiş ve o konu bir başka hangi konuyla ne kadar alakalı ya da değil, bir öğrenme kümesinden, bir beyin hücreleri gibi bir öğrenme setinden bahsediyorum burada. Bu bir veri. Çocukların girmiş olduğu deneme sınavlarında her bir çocuk tek tek giriyor ve buna aylar boyunca düzenli olarak giriyorlar. Misalen söylüyorum. Ve bu verinin analiz edildiğini ve Türkiye'deki öğrencilerin, 8. sınıf öğrencilerinin matematikteki falanca ünitede yeteri kadar iyi olmadığı kanaatine varıldığını düşünün. Milli Eğitim Bakanlığı'nda oturup hemen bu konuyla alakalı müfredatımızı elden geçirelim dediğini düşünün. İşte veri ve verinin faydalı kullanımı baktığımız noktada. Ya illa olay şey değil, resmi like ettim reklam için kıymetli veri, data olduğum değil. Ama aynı zamanda böyle faydalı kullanım alanları da var. Dediğimiz gibi bu veriyi nerede tuttuğun, nasıl tuttuğun ve hangi amaçla incelediğin, baktığın olayı değiştiren bir nokta.
Hem faydalı hem de zararlı kısımları için soruyorum bunu. Belirli bir yasal yükümlülük var aslında burada veri kullanımında. Hatta her sayfada işte KVKK onaylıyor musunuz falan diye bize sorar. Bu yasal sorumluluklar veya hukuki yaklaşımlar teknolojinin hızına yetişebiliyor mu sizce? Yani hukukta bu hususta düzenlemeler yapılıyor mu?
Yetişmeye çalışıyor diye politik bir cevap vereyim. Ülkemiz bir dijital hub olsun istiyoruz.
Evet.
Tabii burada gözden kaçırmayacağımız bir nokta var. Bu dijital hub olmayla tabiri caizse yol geçen hanı olmak arasında ciddi farklar var. Bu da ancak düzgün kurallarla tanzim edilmiş bir piyasa oluşturmakla, kanun ve yönetmeliklerinde düzgün uygulanmasıyla mümkün. Bu alanda çalışmakta olan çok değerli, birikimli, büyük kurum, kuruluşlarımız var tabii ki. Ancak gelişmelerin hızını ayak uydurmak da her zaman çok kolay olmuyor. Gerek telekom regülasyonları, gerekse bahsettiğiniz KVKK dediğimiz kişisel verilerin korunumuna yönelik kanunların halkımızı kolay ulaşılabilir verinin bir risk değil bir fırsat olması, yeni konfor alanları oluşturması için çok önemli. Demin de bahsettiğim gibi veri bir bıçak gibi suçla işleyebilirsiniz. Dünyanın en güzel işlerini de yapabilirsiniz o bıçakla. Dünyanın en güzel heykelini de yontabilirsiniz. Bu da ancak düzgün kurallar ve yönetmeliklerle mümkün. Ülkemizde de bu yönde bilgi birikimiyle, tecrübesiyle hem kanuni olarak, hukuksal hukuki olarak hem de teknolojik anlamda gerçekten donanımlı, güven duymamız gereken kuruluşlar var ve çalışmalarda bu yönde uygun adım devam ediyor.
Aslında ülke olarak bu alandaki teknolojileri yakalayabilmek için hem teknik hem de yasal süreçleri geliştirecek nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Aslında elimizdeki en büyük veri insan diyebiliriz. Çünkü ne çıkıyorsa insandan çıkıyor. Yayınlarımızın sonunda biz genelde ele aldığımız konuyu milli teknoloji hamlesine bağlarız. Siz biraz bahsettiniz ama telekomünikasyondaki özgün teknolojilerin geliştirilmesinin milli teknoloji hamlesindeki önemine biraz daha değinebilir misiniz?
Telekomünikasyon alanındaki özgün teknolojinin geliştirilmesinin soru milli teknoloji hamlesi açısından öneminden bahsediyoruz. Konuşmanın başında da diğer unsurlardan bahsetmiştik. Hep dönüyor dolaşıyor veriye, dataya, kendi özgün inovatif fikirlerimize, kendimizle alakalı geliştirebileceğimiz nesnelerin interneti dediğimiz konulara varıyor işin sonu. Genç kardeşlerimizin bu alanlarda ciddi bir şekilde kafa patlatması ve memleketteki telekomünikasyon alanındaki gelişmelere nasıl katkı sağlayabileceğini düşünmesi lazım. Elbette ki sıfırdan koca koca backbone şebekelerini, o DWDM şebekelerini, baz istasyonlarındaki kullanılan o Amerikalı, Çinli ya da Avrupalı firmaların yerine ikame olabilecek yeni cihazları gidin üretinden bahsetmiyoruz burada. Ki bunları yapan Türk firmaları da var ve akın akın geliyorlar. Çok umut vadeden gelişmeler var bu noktada. Genç kardeşlerimizden özellikle veriyi içeride tutma, düzgün uygulamalar geliştirme, faydalı uygulamalar geliştirme ve bunları koca koca Facebook'lara, koca koca Google'lara, koca koca YouTube'lara alternatif olabilecek sistemler geliştirmekten bahsediyoruz. Bakın kendimize ait WhatsApp dediğimiz uygulama bir anda bambaşka bir hikaye söylemeye başladı bize. Bizde hemen akabinde akın akın iki tane platforma geçti. Birisi Telegram, birisi de Bip. Eğer Bip olmasaydı ya Telegram'a ya da İsrail'i Viber'a geçecekti herkes. Orada Bip'in varlığı ne kadar önemliydi. Dolayısıyla veriyi kendimize tutacak şekilde bir yerden kaçmamız gerektiği zaman gene kendi Türk firmalarının oradaki varlığını görüyor olmak bize ayrı bir güven veriyor. Olay da sadece bu değil. Başka yerli Twitter uygulamalarımız var. Yerli Facebook'a yönelik uygulamalarımız var. Bunlara da tabii bu dünyaya gözünü kapat değil, oralara tamamen kendini kapat değil. Aynı zamanda kendi içerisinde de o veriyi tutup anlamlı halde geliştirebilmen önemli. Dolayısıyla milli teknoloji hamlesi açısından bu konuştuğumuz şeyler kendi içimizde veriyi tutabilmek ve yönetebilmek son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Kardeşlerimiz de buraya ciddi manada yönlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Bu podcast'imizde telekomünikasyon sektöründeki teknoloji trendlerini, verinin hayatımızdaki yerinden ve etkilerinden bahsettik. Podcast'imize konuk olduğunuz için, bu güzel sohbetiniz için çok teşekkür ederiz Alper Bey. Sevgili dinleyenler, gelecek hafta yeni konumuz ve sürpriz konuğumuzla birlikte tekrar sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Görüşmek üzere.